Selam herkese. İkinci sene düzenlediğimiz ürün yöneticileri için veri analizi eğitim programımız Şubat ayında başlıyor. Toplamda 13 saatlik online eğitim içeren bu programa, ürün geliştirme sürecinde veri okuma ve anlamlandırma konusunda kendini geliştirmek isteyenler katılabilir. Detaylı bilgiye üretimbandı.com veya bölüm notlarından ulaşabilirsin. Ayrıca üretim bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt, bugünkü konuğum Mehmet İnce. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, selamlar abi, nasılsın?
Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Yani şükürler olsun, iyiyim. Umarım sen de iyisindir.
Ben de iyiyim, sağ olasın, teşekkür ederim. Davet ettiğin için de baştan teşekkürlerimi sunayım. Çok teşekkür ederim, çok nazik bir davet benim için. O yüzden çok büyük bir keyifle bir sohbet olacağını düşünüyorum.
Eyvallah abi, ne demek yani, sen kabul ettin, hemen ayarladık falan, böyle bir hafta sonu bu kaydı çekiyoruz. Mehmet, zaten sen bayağı bir sosyalsin aslında, böyle bir bayağı YouTube videoları ya da Twitch yayınları falan oluyor. Sunumlar, şunlar bunlar da yapıyorsun. Ama abi neler yapıyorsun, kimsin nesin, biraz bahseder misin dinleyenler
Tabii
için?
Tabii ki, kısaca bahsedeyim. Benim adım Mehmet Dursun İnce. 2004 yılından beri siber güvenlik alanı benim hobim. Başka hiçbir şeyden anladığımı düşünmüyorum. Bundan da anlamaya çalışma çabam 16 küsur yıldır hala daha devam ediyor. Prodaft isimli bir firmanın kurucu ortağıyım. İşimiz bu tarafta siber istihbarat ve farklı alanlarda, güvenlik araştırmacılığı gibi konularda geliştirmeler yapmak. İşin profesyonel kısmı bu şekilde ilerliyor. Siber güvenliğin birçok alanıyla ilgilendim ama en yoğun bir ilgimi çeken alan bu, birazcık da bir noktadan sonra bireysel tercihe dönüşüyor açıkçası. Yani hani kendimi böyle genellikle application security taraflarında buldum, çünkü böyle daha çok ilgimi çeken bir alandı diyebilirim güvenliğin farklı alanlarına göre. Geçtiğimiz bu 15 yıllık süreç içerisinde application security tarafında hani nacizane, hele de son dönemde işte yayınlar, eğitimler, farklı konularla ilerliyorum. Umarım gelecek yıllarda da hikaye aynı şekilde devam edecektir benim için. Özetle kendimi böyle tanıtabilirim.
Süper abi, gayet güzel zaten hani tanıttım bence.
Eyvallah.
Şimdi application dedik, security dedik. Şimdi bunları bugün biraz birleştireceğiz ve aslında bu konuyu daha önce Super Peer yayınında Mertlerle, Code Fiction'da da konuşmuştuk. Şimdi bu çok trend olmaya başladı aslında biraz. Daha tabii trend olmaya başlamadı da önemi ortaya çıktı. Yazılımcılar güvenlik bilmeli mi? Şimdi istersen buradan bir girelim. Sence abi yazılımcılar güvenlik bilmeli mi?
Ya bence evet, ama birçok güvenlikçiye bunu sorduğunuzda cevap evettir zaten herkes için. Çünkü biz siber güvenlik alanında çalışan insanlara da her zaman şu cümleyi duyarsın: güvenlik çok önemli, çok önemli, çok önemli. Evet abi, önemli de bugün dönüp baktığında bir tane yazılımı ele aldığın zaman bunun içerisinde farklı disiplinlerin bir arada olduğunu görmeye başlıyorsun. Yani bu işin işte frontend'i, backend'i, tasarımı, işte uygulamanın hayatta bulunduğu sistem, infrastructure, hatta uygulamanın sonlandırılmasında bile bir güvenlik var, verilerin silinmesi, edilmesi vesaire gibi. Yani onlarca farklı disiplinin bir arada bulunduğu noktada her birimin siber güvenliği çok iyi bilmesini beklemek birazcık, çok düz tabirle, ahmaklık olur benim düşünceme göre. Bunların içerisindeki en önemli kısım olan, bence siber güvenlik açısından bakıldığında, yazılımcıların siber güvenlik konusuyla ilişiği. Şimdi kesinlikle biliyor olması gerek, ama burada ortaya çıkan soru ne noktada, nereye kadar yani. Hani asla hiçbir yazılım geliştiriciden bir siber güvenlik uzmanı kadar siber güvenliği bilmesini beklememeliyiz. Ve şahsen ben hiçbir zaman bunu beklemiyorum. Ama aslında baktığında, yani application security ele aldığında, hani bu konunun %60'ı application geliştirmek, o dünyayı bilmekten başlıyor aslına bakarsın her şey. Aslında siber güvenlik dünyasındaki en büyük benim eleştirilerimden bir tanesi de güvenlikçilerin yazılım bilmiyor olması üzerine. Yani burada bir çıkın çıkmazına giriyorsun, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diye bir konuya dönmeye başlıyor. O yüzden özellikle son dönemlerde de benim çok böyle üzerine basa basa uğraştığım konu, aslında her yazılım geliştirici, belli bir tecrübeye erişmiş her yazılım geliştiricinin siber güvenlikle ilgili zaten teknik anlamdaki bilgi birikiminin eksik olmadığı yönünde. Sadece en büyük sorun bakış açısıyla alakalı olan bir konu olmaya başlıyor. Çünkü nacizane bugüne kadar yazılım geliştiricilerde de yaptığım eğitimlerde, bir araya geldiğimiz konularda ne zaman önlemi konuşuyor olsak zaten herkes biliyor. Ama atak vektörlerini anlattığın zaman yazılımcının bakış açısını tamamıyla shift ettiğini görüyorsun. O yüzden hani soruya böyle net bir cevap vermek gerekirse evet, her zaman security yazılımcının aklında önemli bir konu olmalı. Çünkü dünyasının dışında bir şey değil. Yani şöyle bir cümleye katılmıyorum. Yani güvenlik güvenlikçinin işidir diye bir cümle, bir kelam ortaya çıkarsa bu katılmadığım bir konu. Hani çünkü yazılımın İçerisinde bir güvenlik zafiyetinin oluşmasının sebebi ya gayipten bir zafiyet gelmiyor. Bunlar deterministik makineler, kafalarına göre zafiyet üretmiyorlar. Demek ki geliştirende bulunan bir eksiklik, hani sadece geliştiren de değil yani o dünyanın tamamını kastediyorum. Üretim bandının tamamını kastediyorum. Herhangi bir noktasındaki bir eksiklikten mütevellit zaten zafiyet ortaya çıkıyor abi. Hani o yüzden bence çok ciddi bir şekilde kapsama giriyor diye düşünüyorum Ender.
Şimdi zaten çok şey hayır desen çok komik olurdu. Herhalde bizim podcast tarihinin en kısa bölümü olup bitirirdik.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.
Şimdi buradaki en önemli mesele adaptasyon. Yazılımcıyı evet. Siber güvenliğe nasıl adapte edilecek yani? Okey, bilmeli, güzel ama nasıl adapte edilecek?
Biraz bunun geçmişine götüreyim seni abi. Bundan 2002'li yıllara, 2003'lü yıllara gittiğimizde ben böyle ortalarda cirit atıyordum, tamam mı? Çünkü yani cyber security topiği bile ortada yoktu. Bu biraz aslında farkındalık artık. Mesela güvenlik dediğimizde herkesin aklına siber güvenlik geliyor. Bundan 15 sene önce bu bile yoktu. 15 sene önce yazılım geliştirici yok mu? Vardı tabii ki. Onun aklında güvenlik hiç yoktu. Hani şimdi bu bir kere yani cyber security dijitalleşen dünyanın içerisinde bir farkındalık olarak artıyor. Arttıkça abi bu o kadar çok şeye yansıyor ki bugün bir yazılım geliştirici herhangi bir programlama dilini öğrenmek için sallıyorum ESP.NET öğrenecek. Gidiyor MSDN'in dokümantasyonlarını bir şeyleri okumaya başladığında öğrendiği kaynağın içinde bile siber güvenlik var. Aslında yani böyle bir fark bir kere işin içerisinde oluşmuş durumda. Bugün sıfırdan yazılım öğrenen kişilerin birçoğu aslında temel security disiplinini öğrenmeye başlıyor. Yani 10 sene önceki kaynaklara baktığında output encoding işin içerisinde yokken bugün frameworkler ve gelişmeler ile işte template engine'ler ve encodingler daha day one'da yazılım öğrenen kişinin karşısına çıkıyor. Bir kere böyle bir fark var işin içerisinde. Peki nasıl entegrasyonu sağlayacağız dersen, hani gene geçmişten gelerek söylüyorum, bundan 10 sene önce güvenlik testi diye bir konu yokken bugün hani orta ölçek ve büyük ölçek tüm kurumların siber güvenlik testleri diye bir hayatında bir artık anlam var. Böyle bir olgu var. Bu olgunun sonucunda bulunan bulgular da yazılımcının karşısına geliyor. Yani artık yazılım geliştirici ben güvenlikle ilgilenmiyorum deme şansı yok. Dünyasına giriyor çünkü. İstemese bile dünyasına girmekte. Bence burada asıl soruyu şöyle düzeltmeliyiz. Hani birazcık da yazılım geliştirici siber güvenlikle ilgili öneminin daha fazla olduğunu hissettikçe kendisini bu alanda ne gibi bir hikaye oluşturabilir açısından baktığımızda yani hani şöyle bir konsept ortaya çıkmaya başladı artık. Yani cyber security diye bir konuyu atıyoruz. Tamamıyla application security diye bir konuya geliyoruz aslında. Yani hani cyber security çünkü çok büyük bir şapka. İçerisinde çok farklı disiplinler var ve bunlardan bir tanesi de application security. Application security'nin işin içerisine koyduğunda bir üretim bandının tamamını düşünürsek yani hani tasarımından ürünün ortaya çıkmasına ve devam etmesine kadar olan sürece baktığında aslında hani güvenli yazılım geliştirme metodolojisi diye artık metodolojileri görmeye başlıyoruz. Yani bunların artık hem eğitim var, hem uygulanması gereken metodolojiler var. Daha tasarımda başlayan bir noktalar var. Burada çok tatlı şeyler gördüm ben meslek hayatım boyunca. Yani it's not a bug, it's a feature diye bir motto vardır ya abi hani. Yani bu bizim dünyamızda da var. Çünkü her güvenlik açığı kökünde bir software bug'ıdır hani. Aslında tasarımda bile siber güvenliğin olduğunu görüyoruz. Yani oraya bir tane adam bir feature koyuyor hani. Abi o feature'ın kendisi zaten siber risk içermekte. Yazılımcının bir suçu yok yani hani önüne gel bunu yaz denilen bir nokta görmeye başlıyorsun. O yüzden artık hani özellikle de gelecekte biz hani secure by design yaklaşımlarını görmeye başlıyor olacağız ve bu da işin birleştiği bir nokta olmaya başlıyor aslında yani. Hani bunun üzerine daha uzun uzun da belki konuşuruz sonrasında. Hani tasarımından tut da yazılım yani kodun yazılmaya başlaması aslında security'yi konuşmak için bir tık geç olmaya başlıyor. Onu söylemeye
tam onu diyecektim üzerine. Aslında. Orada çok güzel bir şey söyledin zaten. Üretim bandı dedin. Evet. Bu bir ürün sonuçta bir ürün çıkarılıyor ve bunun farklı evet. Layer'ları var. Sana geldiğinde yani sen dedim ya yani bize geldiğinde yazılımcı olarak aslında belki öncesinde bir kararlar alındığı için sen bir şey implemente ederken zaten şey yapıyorsun artık yani o yazılı o güvenliği unutabiliyoruz.
Evet.
Yani belki tasarımda, belki onun öncesinde ürünleştirilirken daha bir takım şeylerin kararlarının alınması mı gerekiyor? Yani daha öncesine geçiyor galiba değil mi? Ama bu gene
tabii ki.
Gene bizim kapsama giriyor mu? Yani bir yazılımcı bundan sorumlu mu yoksa yazılımcı şunu sorgulamalı mı? Ya siz burada user'ın işte kullanıcı atıyorum parolasını istiyorsunuz da confirmation istememişsiniz. Mesela atıyorum kafadan. Hadi kayıt alırken. Yani bunu istemelisiniz. Hadi bu geri tasarıma gitsin. Buraya bir inbox bir şeyler daha koyalım ya da bilmem ne. Attım şimdi kafadan. Ya da burada bir hint gösteriyorsunuz da bu hint bir açığa neden olabilir mi diyor mesela. Demeli mi? Bunu sorgulamalı ya, mı?
Bunu sorgulaması gerek bence temelden. Bu içgüdüsel bir şey olmalı siber güvenlik. Çünkü yalnız yani siber kelimesini boş ver. Güvenlik içgüdüsel bir şey. Sokakta yürürken biri sana gelip hat yapsa anlatabildim mi? İrkiliyorsun yani. Hani bunu mesleğin içerisine de koymamız lazım bir noktada bence. Ama bu bir zaman gerektiren bir şey. Hani 5 sene sonra bugün kayıtlara dönüp belki bunu dinlediğimizde bu olgunun çoktan oturduğunu göreceğiz yazılım geliştirici arkadaşlar da. Ama gerçek hayatta üretim bandı öyle bir şey değil be abi. Hani ya adama veriyorlar ki 5 saatte bunu yap et yani onun geri dönüp ya arkadaşlar burada sıkıntı var dediklerinde kardeş sana ne lan sana bunu yap diyorlar gibi noktalara kadar gidebiliyor iş yani.
Sağlıklı yüzden, şirketlerde.
Evet abi hani, hani ben gördüğüm kötü örneklerden yola çıkarak anlatıyorum. Tabii ki de hani bence günün sonunda üretim orada net anlamıyla yani icra eden kişi yazılımı geliştiren kişi olduğu için ondan gelen feedbacklerin kıymeti bence tüm süreçteki en önemli feedbackler bence işin içerisinde. O yüzden hani özellikle siber güvenlikle ilgili gelen feedbackler dikkate alınmalı. Gerçektir denmemeli. Hani onu da söyleyeyim. Yazılım geliştirici ekipten dönen bir security ile ilgili konu kesinlikle doğrudur değil yani irdelenmesi gereken bir önemli husustur gözüyle bakılarak hani sürece dahil etmek gerek. Kime soracaksın dediğin zaman da o zaman demek ki üretim bandı içerisinde siber güvenliğin baştan sona bir şekilde var olan kişilerin dahil olmasını gerektirdiği anlamına çıkıyor bu hani aynen, günün sonunda. Aynen. Çünkü risk assessment dediğimiz bir konu var. Benim en keyif aldığım mevzulardan bir tanesidir. Şimdi bir yazılım çok genelleme yapıyorum hani bir ürün tasarlanırken işte özellikler, ekran işte teknik tasarımlar ve sonrasında implementasyon sürecinin devam ettiğini düşünürsek abi o teknik tasarım ortaya konduğunda benim en keyif aldığım çalışmalardan biri şu oluyor. O teknik tasarımı açıyoruz karşımıza. İşte bir infrastructure var, bir mimari ve yapı konmuş ortamda. Abi şöyle yapacaksın orada. Buna biraz da chaos computing'den örnek alıyorum. Ben buna chaos hacking diyorum abi. Chaos incident adını veriyorum. Ya şu makine hacklendi. Ne olacak? Abi bana kimse şey dememedi ya orası firewall'ların arkasında oraya izinler yok abi ben bununla ilgilenmiyorum. O makineye ben erişim sağladığımda konu nereye gelmeye başlıyor? Bununla daha bir threat modeling tamam mı? Yani olası threatleri tasarım aşamasında ortaya koyup buna yönelik ne gibi değişikliklerin olması gerektiğini başında konuşman gerekiyor işte. Yani başında konuşmadığın zaman siber güvenliğin maliyeti çok artıyor. Açıkça söylemek gerekirse hani milyon dolarlık yatırımların yanlış security anlamındaki yanlış tasarımlarından ötürü aylarca delay yediğini gördüm maalesef. Hani o yüzden baştan sona biraz böyle bakmak gerek işe.
Biraz o konuyu konuşmak istiyorum yani bu sona doğru ama hani konular dünyada ve Türkiye'de ne durumda
evet.
diye biraz daha belki sen anlatabilirsin ama onun öncesinde şeyi sormak istiyorum. Şimdi en nihayetinde bunlar tartışıldı okey peki. Bilgimiz kadarında bir şeyler yapmaya başladık ama şöyle bir nokta var. Şimdi sonuçta biz yazılımcılar olarak yani en nihayetinde elinde bir tool var. Bu bir araç, araçlar var, frameworkler var, diller var. Senin için bir takım birileri database'ler tasarlamış. Low level'da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani application layer'ında bir şeyler yapıyorsun. Burada güvenli kod nasıl yazılacak? Ya bizim işimiz kod yazmak. Hani en nihayet birinci işin güvenliğe dikkat etmek. İşte testini yazmak şu bu. Ama kullanılan dili de bir, o framework'ü de bir insan yap en nihayetinde.
Evet.
Burada ne yapacağız?
Şimdi burada abi aslında şöyle sıkıntılı bir konu ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi framework'lerden gelen güvenlik açıklıkları çok can yakıyor. Benim 2014, 15, 16 yıllarında özellikle popüler framework'lere kafa üstü girdim ben. Çünkü işte tam yani mesela bugün 2021'de bu soruyu soruyorsun ya. Saldırganlar bunu çok öncesinden görüyor abi işin içerisinde. Yani adam diyor ki ya ben bu kadar ne uğraşıyorum? Bir framework'in içerisinde bir zafiyet bulayım abi. Milyonlarca yazılım etkileyecek bir noktaya eriştirebilirim. Şimdi burada abi şöyle bir sorun var. Evet bazı şeylere güvenmek zorundasın işin içerisinde ve kullanmak zorundasın. Çünkü yani bir framework'ü sıfırdan yazmak etmek falan onlar hiç tartışabileceğimiz konular değil işin içerisinde. Hani burada şöyle bir avantaj var işin içerisine giren. Sen herhangi bir framework kullanmadan kendi başına ilerlediğin zaman oluşan güvenlik açığı, riski ve potansiyeli public bir, open source bir kütüphaneyi ya da framework'ü kullanmaktan çok çok daha yüksek bir noktada. Çünkü binlerce insanın, hani binlerce firmanın kullandığı bir yazılımın içerisinde olası herhangi bir güvenlik açığının riskinin tespiti noktası çok hızlı patchlenebiliyor işin içerisinde. Aslında buradaki hikayeye biraz şöyle bakmak lazım. Hani framework'ü kullanmak bir sorun değil. Framework'teki olan update ve gelişmeleri veya third party dependency'lerine olan bağlılıktaki üst versiyona çıkabilme kapabiliten ne noktada? Bu da dönüyor testlere gelmeye başlıyor işin içerisinde aslında hikaye. Yani asıl investment'ın oraya yapılması lazım. Çünkü bir şekilde bir üst versiyona geçmeye başka nedenlerden ve benim alanım olan siber güvenlik nedeniyle zaten ihtiyaç duyacaksın işin içerisinde. Yani bugün baktığında mesela yaklaşık bir hafta kadar önce işte Laravel'in bir komponentinde bir güvenlik açığı çıktı ve bunun hemen yani 2-3 saatlik zaman dilimi içerisinde bir minor versiyon yayınladılar. Yani gönül rahatlığıyla geçebiliyor musun hızlıca bir üst versiyon? Asıl hani security'nin de böyle bir konusu var dediğin soruya cevaben vermek gerekirse hani güvenlik açıklıklarıyla ilgili iki tane de konu var. Ondan da bahsetmek gerek. Yani framework kullanmak temel zafiyetleri ortadan kaldırıyor bir noktada. Evet, buna katılıyorum. Yani artık günümüzde atıyorum SQL injection eskisi kadar düşündüğümüz bir nokta var mı? Soru işareti. Çünkü neden? İşte framework'ün sana sağladığı OREM yapı ve mimarileri aslında bu tür sorunları ortadan kaldırmaya başlıyor. Ama bu olmasına rağmen biz hala SQL injection'ı nasıl bulabiliyoruz günlük hayatın içerisinde? Bu bir soru işareti olmaya başlıyor. Hani bu detaylara girmeden şunu sadece özetlemek istiyorum. Framework kullanmak güvenlik açıklıklarının teknik olan zafiyetleri bir şekilde ortadan kaldırabiliyor. Ama aynı zamanda da logical zafiyetler denilen bir husus var. Yani SQL injection'da görürsün bile, SQL payload'ı görürsün trafiğinin içerisinde vesaire vesaire ama hani hiç bu olmadan daha logical zafiyetler de işin içerisinde var. İşte authorization ve permission gibi konular girmeye başlıyor. Hani bu konuda sen sırtını framework'e dayıyorsun ama framework aslında seni orada kurtaran bir nokta değil. Senin gene bir oturup implementasyonda dikkat etmen ve tasarlaman gereken hususlar ortaya çıkıyor. Yani tool'dan gelen zafiyetten daha çok tool'u kullanarak ortaya çıkan insanın ürettiği gene zafiyetler burada karşımıza çıkmakta. Böyle özetleyebilirim.
Zaten insanın olduğu ya onu da yapan insan, evet. Onun da kullandığı bir takım tool'lar var ve o da şey. Ya bu savaş hiçbir zaman bitmeyecek ki. Yani sen bir ürün yapıyorsun, birileri bir şekilde bunu kurcalayıp işte zaten hani bence sen de buna katılıyorsundur. Güvenli yazılım diye bir şey yok. Yani nasıl bug'sız bir yazılım yok. Yoksa bu %100 güvenlidir hiçbir zaman denemez. Sana göre öyledir ama bir başkası çok farklı yerlerden bakabilir olaya zaten.
Ya şöyle bir lafını balla bölüyorum abi. Bir kere bu dediğin çok güzel bir cümle. Yani hani güvenli yazılım diye bir şey yok. Hatta şu anda insanlar hani siber güvenliği bakış açılarında yazılımların güvenliğini artırmak etmek falan olarak bakıyoruz ediyoruz hani. Bu evet önemli ama yetmez yani. Bundan 5 sene sonra aslında siber güvenlik olgusunun en önemli konusu Zero Trust yaklaşımı. Tüm zafiyetlerin sisteminizde var olduğunuzu düşünerek bir yapıyı kurmanızın olduğu noktasına gelecek. Ve burada da aslında yani bir siber saldırının engellenmesi değil de yaşandığını tespit etme gündemi hayatımıza çıkmaya başlayacak. Yani bir veri tabanı bir user tablosuna ortalama 10 tane query yapıyorsa bir anda 1000 query'ye çıkıyorsa bu hani bu kırılımdan bile haberdar olman gereken bir noktaya gitmeye başlıyor. Çünkü software'e trust etmeyeceksin. Yani evet güvenli biliyorum ama değil abi boş ver. Bakış açısı ortaya gelecek işin içerisinde. Çünkü siber saldırının erken safhasındaki tespiti hani senin için çok daha kıymetli bir nokta olacak. Bu şekilde özetleyebilirim durumu.
Aynen ben biraz olaya şey yaklaşıyorum. Böyle o düşünce yapısına ulaşmak zaten aslında burada yani hani en sonunda da konuşuruz nasıl geliştirme. Yani bir kere o düşünce yapısı önemli. Çünkü test edilebilir bir kod yazabilmen için mesela bundan bu muhtemelen birkaç zaman önce de testi tartışıyorduk böyle.
Evet.
Ya yani test yazmalı mıyız nasıl yazmalıyız whatever. Ama test kafasına gelebilmen için test edilebilir bir kod yazabilmen lazım. Evet. Test edilebilir kodda ne oluyor? Best practice'lere uymak, belli mimarilere yıllardır gelen onları uygulamak ya da anti-pattern'lara uymak. Yani başka aynen. Bir şeyler yapabilmek. Şimdi güvenli kodda da ben öyle düşünüyorum. O düşünce yapısına girdiğinde zaten ister istemez sen ona kendini zorlamaya başlayacaksın. Şimdi burada şöyle bir soru var ama bence aslında o düşünce yapısına nasıl sokacağız kendimizi? Sokalım okey. Bu nasıl olacak? Yani ben bugün oturacağım güvenlik kodu yazmaya başlayacağım diyeceğim kendi kendime. Yani kendimi nasıl hazırlayabilirim düşünce yapısı olarak?
Aslında daha basit bir soru sorayım abi. Sen bugün kendi meslek alanında kendini nasıl geliştiriyorsun? Ya da geliştiriyor musun hala daha? Ya da belli bir birikime geldin yeter deyip hayata devam mı ediyorsun?
Çok hayır işte böyle kırılımlar oluyor. O sana yetmiyor başka bir şey konuşmaya çalışıyorsun. Ben evet, kendimi işte. Öyle görüyorum.
Aynen. Bu security de olmaya başlayacak işte yani. Hani aslında yöntem aynı. Değişen bir durum yok. Siber güvenliğin yazılımcılığı geliştiricinin dünyasında hani son derece etken var. Hatta hani işte benim bu pandemi döneminde özellikle de işte Twitch'te hani application security üzerine 60-70 saatlik eğitim yaptım ve bu konsept tamamıyla hem yazılımcı hem güvenlikçi için olan bir şey. Ve ortada bu şekilde sadece benim değil onlarca insanın yaptığı bir içerik var. Abi sen şimdi evinde otururken hani yani bu da seni örnek olarak gösteriyorum tabii ki. Yani cümledeki örnek yapısında veriyorum. Sen abi bir noktadan sonra application security de aslında meslek hayatının içerisinde geliştirmek adına önem gösterdiğinde, bunu hissettiğin anda gene kaynağın peşine düşeceksin. Bugün yeni bir framework çıktığında da ya bu neymiş dediğinde de o olmaya başlıyor. Yani yazılım geliştiricinin bu kendini geliştirme serüveninde o yol security'ye de çıkacak. Bu bir gün ben evde oturuyorum ve sabah kalkıyorum 7'de kalktım ve dedim ki bugün application security. Öyle bir şey değil abi hani. Ben bundan 10 sene önce tanıştığım ve gerçekten application security'ye merak salan yazılımcı arkadaşlarım da oldu. Bugün bu sayı daha da artmaya başlıyor. Yazılım geliştirmeyi bırakıp application security tarafına tamamıyla shift edenleri de gördüm hayatta. Çünkü adam diyor ki ya yeter burası benim için. Mesela o öyle hissediyor. O yüzden bu birazcık böyle şey hani bir insanın temelde kendisini geliştirmeye devam etme arzusu işin içerisindeki birinci kural olacak. Hani her zaman oldu.
Aynen yani benim güvenlikçi arkadaşlarım da var diyorsun.
Aynen öyle.
Şimdi biz böyle hani yani sen de yazılım sektöründesin ve otomasyon işi bizim şeyimiz. Yani tembel insanlarız ve otomatize etmek istiyoruz. Bu işi otomatize edebilir miyiz abi? CI/CD pipeline'larına koyabilir miyiz?
Bir noktaya kadar evet. Şimdi bir noktadan örnek vereyim abi. Şimdi şöyle, sen sonuçta bir sürdürülebilir yaşam döngüsü olan bir yazılıma sahip olmak istersin en temelde, değil mi? Yani perfect dünya nedir? Kim olduğundan bağımsız benim öyle bir düzenim ve yapım var ki hani CI/CD'den tut da implementasyondan testlere kadar her şey. Hani yazılımcı ekip değişebilir, fark etmez. Burada sağlıklı yaşayan, kaliteli yaşamı olan bir yazılımım var dediğinde buraya security bam diye giriyor abi. Diyor ki beyler durun bir dakika, burada bana da yer var işin içerisinde. Şimdi yıllardır bilinen en temel konulardan bir tane statik kaynak kod analizi diye bir husus. Yani bir program çıksın, benim yazdığım programın kodlarını analiz etsin ve desin ki burada güvenlik açığı var. Bunu CI/CD pipeline'i bahsettiğimiz sürecin tamamına çok rahatlıkla dahil edebiliyorsun. Yani hatta bırak konunun git'e gitmesine, daha idedeyken yapabildiğin bir dünyadasın. Yani bazı idelerin içerisindeki pluginler ile abi. Sen daha kodu yazarken sana bir tane prompt çıkartıyor. Diyor ki ya bak abicim hani senin buradaki kullandığın bu sendmail function'ı temelde böyle risk içeriyor. Sen buna dikkat ettin mi? Diye uyarı çıkartan artık hikayeler görmeye başlıyoruz. Bu yetmiyor. Çünkü bu tür pluginler tüm kod flow'unu analiz etmezler. Spesifik o tür noktalara bakarlar. Sen bir commit'i gönderdiğin zaman işte development branch içine. Burada yeni bir commit geldi deyip statik kaynak kod analizi tool'undan geçirebiliyorsun hani işin içerisinde ve statik kaynak kod analizi tool'u sana diyor ki ya bak işte 80 karakterden fazla bir line yazmamalısın, onu da söylüyor sana. Aynı zamanda da diyor ki ya bak eski kod base'inin içerisindeki şu function'ı bu commit'in içerisinde burada kullanmışsın, burada bir güvenlik açığı çıkmakta. Bu işin içerisinde kullanılması gereken tool'lardan bir tanesi. Kesinlikle statik kaynak kod analizi tool'u kullanmalısın ama yetmez. Çünkü bu tür araçlar her zaman teknik zafiyetler arar. Ama bizim hayatımızda teknik olmayan çok farklı zafiyet ve hususlar var. Buna şeyden de örnek gösterebilirim. Mesela 2 sene kadar önce Facebook'ta çıkmış bir güvenlik açığı var. 650 milyon kişinin Facebook access credential'larını toplayan bir hacker grubu ortaya çıktı abi. Facebook'ta başkasının gözünden sayfamı gör diye bir feature varmış. Oraya yazıyorsun Mehmet İnci diye. Mehmet İnci'nin gözünden kendi sayfanı görüyorsun. Çünkü permission mimarisi o kadar kompleks ki. Ulan neyi doğru ayarlayabildi, fotoğrafım, albümüm gözüküyor mu diye bir derde girişildiği için böyle bir feature çıkmış. Okey, adamlar bu feature'ı implemente ederken başka kişinin gözünden aynı user geleceği için session'da küçük bir manipulation yapıyorlar. Hani Mehmet İnci oluyorsun bir anlık sen. Ama onun olması için o requestlerin arasında giden bir GVT token'ı aldığın an itibariyle sen gerçekten Mehmet İnci oluyorsun. Abi bunu statik kod analizinde bulamazsın. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ve hani Facebook gibi bir organizasyondan bahsediyoruz. Övme noktasında değilim ama herkes biliyordur siber güvenlik konusundaki ne kadar önem gösterdiklerini işin. Adamların hani temelden HHVM'i ortaya koymasından tut da bugün fabrikatöre kadar birçok tool'u ortaya çıkartmasının temelinde security var.
Şimdi sosyal medya işi belli olmaz. Mehmet Facebook övdü derler, haberin olsun.
Bence çok... Tamam Facebook'u övüyorum. Hani. Sadece bug'a bakar mısın abi? Ne kadar
ama
mükemmel.
Ama devasa bak, dünyanın en büyük yazılım şirketi yani. Yani tabii ki evet, buna önem vermiştir ama işte kaçabiliyor ya da düşünen tarzı, düşünen farklı düşünüyor olaya yaklaşımı tarzı.
Aynen öyle. Şimdi bunu neden bunu örnek verdim? Ben istediğin kadar statik kaynak kod analizi tool'undan geçir yazılımını abi. Bu zafiyet bulunmaz. Demek ki senin üretim hattının içerisinde bazı noktalarda abi gerçekten bir hacker mindsetindeki bir insanın gelip senin bu ortaya çıkarttığın o andaki yazılımı test etmesine ihtiyaç duyuyorsun. Hala da insan bağımlılığının var olma sebebi bu. E bunu da neye göre yapıyorsun abi? Minor release'lerde değil, major release'lerinden önce, yayınlamadan önce oturup bir hafta bu sürece dahil olmaya başlıyorsun. Bu senin tüm üretiminin içerisinde olan noktalardan bir tanesi. Bunu insana vermek de yetmeyebiliyor. Çünkü insan da bir zafiyeti bulamayabilir. O yüzden black box testler gerçekleştiren, yani bir yazılımı gerçek bir insanmış gibi browse edip, işte URL'lerini toplayıp, form alanlarını toplayıp, session'ları kendisi ayarlayan eden black box web application security scanner'ları da işin içerisine dahil oluyor aslında. Ve bunu süreci baştan sona çok güzel bir şekilde konfigüre edebiliyorsun. Yani hani adım bir işin içerisindeki statik kaynak kod analizi. Bu statik kaynak kod analizi de böyle hani arada birbirini çalıştıracağı bir şey olmaması gerek. Senin söylediğin gibi. Pre-prod ortama yeni versiyonu release ettiğinde otomatikman tetiklenip otomatize bir şekilde black box test yapan tool'lar çalışmalı ve çıktı üretmeli. Artık sen pre-prod'da her şeyin hazır major release'e mi çıkacaksın? Çıkmadan önce o versiyonu gene pre-prod'a yüklüyorsun. Application security'cileri de çağırıyorsun. Bu ekibinin içinden olabilir, dışından olabilir. Diyorsun ki abi bak spesifik bu feature'larım çıkıyor, bakar mısın? Bu süreci böyle yönetmek maliyetli, development'ı yavaşlatan bir şey bir noktada gerçekten. Bir kere adama diyorsun ki bir hafta dur. Hani anladın mı? Bu bile çok ciddi bir konu yani.
Tabii bu zafiyet konusunun bir de aslında biraz açıkladın ama yazılımcı gözünden nasıl anlayabilir? Yani bak şeye değindin, hacklenmişler bir süre sonra fark ediyor. Zaten hepimiz öyle olmuyor muyuz? Sonuç şekilde hackleniliyor, evet. Ve çok sonra fark edebiliyorsun. Yazılımcı bunu nasıl anlayabilir? Yani böyle bir demin şey söyledin aslında. Yani bir database tablosuna ortalama 1000 request geliyorsa bilmem kaç zamanda, bu bir anda artarsa herhalde bir sıkıntı var gibi mi düşünmeli? Yani hani bu tip bir bakış açısı mı olmalı? Nasıl anlayabilir?
Bence buradaki organizasyona bakmak lazım. Yani hani aslına baktığında bu tür monitoring durumu ve siber güvenlikle ilgili farkındalık hikayesi yazılım ekibinin üzerinde olması gereken bir sorumluluk değil. Hani burada sorumlulukların ayrılması ilkesine dayanıyor hikaye. Ama gerçekten böyle full stack'in içerisinde security'yi de koyduğumuz bir tane adama bakıyorsak işin içerisinde bu noktada abi, orada yazılım geliştiricinin birazcık belli noktalardaki uyarıları işin içerisine dahil etmesi gerekiyor yani. Hani ama düzgün bir yapıyı ele alırsak abi, bu hikaye yazılımcının sorumluluğunda doğrudan olmaması gereken bir konu. Yani verdiği örnek çok absürt ve uç bir örnek. O noktaya gelene kadar birçok iş var aslında bakarsın hani. Ama yazılım geliştiricinin temeldeki disiplini ve hikayesi güvenli kod geliştirmeyi özümsemek, bunu ekibin içerisine de özümsemek gerekiyor. Yani bazı ekiplerde gerçekten kod review süreçleri de güzel ilerlemekte. Yani review yapan adam security ile ilgili hiçbir acaba şeyi göz önüne alıyor mu? Hani yani yazılımcı işin bu dünyasında var olmalı. O tür verdiğim örnekler, bir durumun farkında olması gibi hikayeler birazcık yazılım ekibinin sorumluluğunun dışında olayı birazcık yeni terimiyle DevOps dünyasındaki bir nokta hikayelere doğru atıyor bence sorumluluğu abi.
Peki bu statik kod analizini konuşurken bir kavram vardı kitabında galiba, CodeQL kavramı yani.
Evet.
Biraz bundan konuşmak istiyorum. Yani CodeQL bizim bu yazılım güvenliğindeki yardımcı olabiliyor değil mi aslında bir yerde?
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi aslında CodeQL'in birazcık geçmişinden de bahsederek getireyim konuyu. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar SAML adında bir tane şeydiler. Yani 3-5 tane çocuğun başlattığı bir hikayeydi aslına bakarsanız. Bu adamların yaptığı şey, bir tane syntax parser yazıyorlar abi. İşin başladığı nokta burası. Çünkü approach'ta şu yaklaşımında adamlar diyor ki ya software'ın içerisindeki güvenlik açıklıkları temelde bir data model problemidir diye ortaya çıkıyor. Bu da çok doğru bir yaklaşım. Yeni değil yani, yıllardır akademide de uğraşılan bir konu. Nedir data model problemi? Abi dil fark etmez. SQL injection'ı ben modelleyebiliyorum. Nedir? Input string concatenation ile SQL sorgusunun içerisinde gidiyor mu, değil mi? Ya arada milyon şey geçebilir. Ben bununla ilgilenmiyorum. Başlangıç ve bu noktası. Yani hani source ve sync adı verilen iki tane kavram ortaya çıkıyor ve ben güvenlik açıklıklarını bir dilde modelleyebilirsem, kendi belirlediğim bir dilde bunu modelleyebilirsem, alt tarafta farklı programlama dillerini bu modele çevirip, bu dile çevirip, bu dille sorgulayabilir hale gelirim diye bir bakış açısıyla ortaya çıkmış bir şey. GitHub bu vatandaşları satın aldı. Çok da mantıklı. Niye satın alıyor? Elinde milyon tane repository var. Bir tane kapabilitem olsun ki insanlara yazılım geliştirme sürecinde alert üretebileyim. Ardından Microsoft'un GitHub'ı satın alması ile bu ekibe yatırılan budget ve investment arttı. Bugün GitHub Security ekibinin içerisinde bu işi yapan arkadaşlar var. Her sene event düzenliyorlar. 2020'deki eventlerindeki konuşmacılarından biri de bendim bu düzenledikleri etkinlik. Application Security tadında çok tatlı bir içeriğimiz de olmuştu o tarafta hani. Şimdi şöyle bir kapabilite artık günün içerisinde sahip oluyorsun. Yani evet sen GitHub'ı kullanıyorsan bu işin içerisinde GitHub bu bahsettiğimiz CodeQL kapabilitesiyle sana şunu söylüyor. Yani senin işte hangi dili kullanırsan kullan. Hani envai çeşit dil demiyorum ama popülerleri dahil işin içerisinde desteği var. Ben senin repositorinin üzerinde düzenli taramalar gerçekleştiriyorum. Peki hangi rule'lara göre, neye göre dersen burada da community işin içerisine dahil etti bu sene CodeQL ekibi. Ve dedi ki arkadaşlar herhangi bir siber güvenlik riskini benim CodeQL language'im ile modellerseniz bu modellediğiniz şeyi ben review edeceğim, doğruysa size para ödülü vereceğim diye bir durum ortaya çıktı. Bir tane işte Çinli çocuk çıkmış kodun içerisindeki stringlerdeki frekansa bakarak parola geçiyor mu diye bir tane query modeli oluşturmuş. Bunu alıyorsun, istediğin repositoryde run ediyorsun ve hard-coded credential var mı diye haberdar olabiliyorsun işte. Java'da GNDI injection diye bir konu var. Biri bunu modellemiş. Ötekisi çıkmış işte comment injection'ı modellemiş. Ya ortada CodeQL ile yazılmış bir model var abi. Al bunu hangi projenin üzerine run edebilirsen et diye bir konu oluyor. Türkiye'de kullanan, eden, CodeQL üzerinde çalışan var mı bilmiyorum hani ama benim çok üzerinde aktif bulunduğum bir alan, bayağı da keyifli. Sonuçta kod yazarak, çünkü adamların bir kendi language'i var. Kod yazarak riski modelliyorsun ve bu modeli kullanıp farklı dillerdeki güvenlik açıklıklarını istediğin repositoryda bulabileceğin bir noktaya gelmeye başlıyor. Bizim gibi researcherların da çok sevdiği noktalardan bir tanesi diyebilirim.
Ya gerçekten hani bunu işte şeyde Code Fiction'ın yaptığı Süper Peer yayınında ben ilk defa duydum, bilmiyordum. Sonra biraz baktım, çok süper anlamadım. Şu an senle daha önce de konuşmuştuk. Sen o zaman bu kadar açık anlatmamıştın. Şimdi podcast'te diye anlatıyorsun değil mi?
Aynen, buraya sakladım.
Burada bayağı anlattın. Gerçekten güzel tutulmuş. Aslında belki üzerine bir tur daha gerçekten bilenler varsa böyle konuşulması, sadece özel konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki abi şimdi düşünüyorum dedim de bu durum, şimdi senle daha önce de konuşmuştuk. Dünyada ne tarafta duruyor ve bizim memlekette, bizim topraklarda nerede ve ne olacak?
Güzel.
Sen kendini yırtıyorsun da.
Ben kendimi yırtıyorum da neye yaranıyor?
Aynen, neye yırtıyorsun? Nerelerdeyiz yani?
Abi şimdi şeyi açıkça söyleyeyim. Ben kendimi yırtıyorum özellikle bu alanda community bazında bir şeyler oluşsun diye. Bir şeylerin geliştiğini görüyorum ama yeterli bir konu değil. Şimdi abi her şey budget meselesi, tamam mı? Günün sonunda her şey kapitalizme dayanıyor. Siber güvenliğin varlığının sebebi de, yani bugün bir firma siber güvenliğe 1 milyon dolar harcıyorsa bil ki harcamadığında 10 milyon doları kaybetme riskini hissetmiştir. Bu böyle bir konu. O yüzden olgunlaşmış firmaların içerisindeki siber güvenlik yatırımlarının en azından budget wise yaklaşımı güzel ama ne kadar efektif uygulanıyor gene başka bir gün konuşuruz tabii ki. Asıl ben burada şuna dokunacağım. Startup, small ve medium business'lara, tamam mı? Şimdi startup firmanın derdi şudur, yani bir an önce şu product'ı sahaya atmalıyım. Çok da normal tabii ki ama bu noktada security gerçekten işin içerisine girmiyor. Şimdi artık hani siber güvenliğin de önemli olduğunu biliyoruz. Bir startup çok hızlı parladığında başına bir şeyler gelme riski de ister istemez artıyor. Yalan yok. Yani bir startup çok hızlı bir şekilde fezaya gittiği zaman bazı siber güvenlikçiler diyeyim ya da işte hani kötü niyetli kişiler çıkıp diyor ki yani lan bunlar da yazılımı affedersin bok gibiymiş de şöyleymiş de böyleymiş de falan diyebilmek için alıp database'ini internette yayınlıyor adamlar yani. Demek ki siber güvenlik özellikle startup dünyasında çok vakit bulunamayan bir şey işin temelinde. Çok da hak veriyorum bu duruma. Ama en azından faz 1, 2, 3 planları içerisinde siber güvenliğin konması lazım. Bizim ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yurt dışındaki modele baktığımız zaman hani bu tür startupların özellikle startup foundationları tarafından security'ye investment için budgetların sağlandığını görüyoruz abi. Hani böyle bir gerçek var işin içerisinde. Yurt dışındaki acquisition'larda siber güvenliğin artık bir acquisition rakamına etki eden bir çarpan olduğunu gözlemliyoruz. Böyle bir fark var işin içerisinde. Bir diğer konu, hani şey bakış açısı yıkılıyor yavaş ya. Bizim başımıza bir şey gelmez hikayesi yavaşça yıkıldığını gözlemliyorum. Hem dünyada hem Türkiye'de hani. Ama özellikle orta ölçek firmalara baktığımızda, yani hani büyük e-ticaret sitelerini saymıyorum ama belli bir hacimde işte bir şey satmayı başaran eden e-ticaret sitesi milyon tane var. Bugün bir banka sadece 5 bin tane VPOS verdiğini görüyoruz ediyoruz. 20 bin tane veren de var. Yani binlerce e-ticaret sitesi var örnek göstermek gerekirse. Ya bu noktada artık firmaların şeyi yapması gerekiyor işin içerisine, yani siber güvenliği başına bir şey gelmeden investment yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu yurt dışında bu çok daha önde ilerliyor ama ne zaman atıyorum bir e-ticaret sitesi beni arasa başına bir şey gelmiş oluyor abi. Ya buna beklemeye gerek yok. Beni arayın demiyorum. Başkalarını da arayın. Herkesi arayın. Sonuçta security önemli bir konu ama temelde bu başımıza bir şey gelmesini bekleme konusu bizim ülkedeki en temel sorunlardan bir tanesi abi.
Anlıyorum abi. Bayağı zaten yayının sonuna geliyoruz. Zamanımız da daraldı. Şimdi şey konusunu burada kendinden de örnekleyebilirsin. Benim için hiç problem yok. Reklama girmez. Konuk sensin çünkü. Nasıl başlayacak bir yazılımcı kendini geliştirmeye? Yani bir şekilde çok iyi yazılım yapıyor olabilir ama bu konulardan bir haber ve şu an duydu. Seni de şu an öğrendi. Neler yaptın sence?
Abi burada bireysel reklama girecek doğrudan. Ben
girsin MDI sen konuksun Sek... çünkü.
Aynen. MDI Sek adında Twitter hesabım var. Aynı isimde de Twitch'te hesabım var. Şimdi bunları neden söylüyorum? Ben özellikle application security ile kafayı bozmuş bir insan olarak hem yazılımcı hem bu alana meraklı kişilere siber güvenliğin application security'nin her topiğini saldırgan bakış açısından yazılım geliştirici bakış açısına kadar açık bir kaynak olması adına anlattım, paylaştım. Yaklaşık 40 çarpı 2 dersen 80 saatlik bir eğitim var. Bu tamamıyla ücretsiz, internette herkesin erişebileceği bir şey. İçerik olarak da çok unik bir bakış açısı olduğuna inanıyorum. Application Security'ye meraklı arkadaşların bu kaynaklara yönelmesini isterim. Neden bunu öneriyorum? Kendi malım olduğumdan mütevellit değil. Burada temelde şöyle bir sorun var yazılım geliştirici. SQL Injection'ı bildiğini düşünüyor. Hayır abi, bilmiyor aslına bakarsan. Çünkü bir şekilde o tırnak or tırnak hikayesi kafasında kalmıştır. Asıl hikaye öyle değil. Asıl hikaye saldırganın bakış açısının bambaşka olduğu. Sen SQL sorgusunun çıktısını veri tabanında dönmezken bir delayed işlemi yapıyorsun. Yani veri siliyorum, nasıl adam veri okuyacak gibi soruları sorduğunda cevap alamadığın yazılımcıya bunu gösterdiğin bir içeriği koyduğun zaman mindset'te çok değişiklik olduğunu görüyorum. O yüzden bugün bir yazılım geliştirici arkadaş application security dünyasına meraklı ise herhangi bir merakının peşinden nasıl gidiyorsa burada da aynı şekilde gidecek ve application security ile ilgili kaynakları kovalamaya başlayacak. Ben Deniz olarak da bir de bunu bu sene Türkçe yapmaya karar vermiştim zaten. Hani Türkçe bir içerik olarak böyle bir hikaye var ortaya koyabileceğim derim abi. Açıkçası şey burası, hani hikaye burası.
Çok güzel abi, ağzına sağlık. Çok güzel de söyledin. Güzel de yayın oldu. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Konuşmak istediğin, kaçırdığımız.
Yo, bence çok güzel topikleri konuştuk. Ben biraz çenesi fazla düşük bir insanım. O yüzden konuş devam ederiz biz böyle hani birçok topiğe. Ama o yüzden özellikle bana bu fırsatı tanıyıp davet ettiğin için çok müteşekkirim Ender. Çok teşekkür ederim abi. Çok keyifliydi benim için.
Ben çok teşekkür ederim Mehmet. Evet, bugün Mehmet İnce'yi dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.